Ayrım 25, sayfa 222. Evi fevrileşerek devam etti. Anlamadınız mı? Hakkımda açılan davaların neden geri çekildiğini şimdi anlayabiliyorum. Soru sormaktan vazgeçeceğimi umdular. Ama vazgeçmedim. Başka sorular sormaya devam ettim. Bu sefer adımı lekelemek zorunda kaldılar. Çünkü foyalarını meydana çıkaracaktım. Tekerlerine çomak sokacaktım. O zaman niye sizi öldürüp kurtulmuyorlar? Soruyu soran linguistin şüphesi sesinin tonundan belliydi. Ebi bir an durdu. Bilmiyorum. Belki henüz çok şey öğrendiğimi düşünmüyorlardır. Belki de Aaron'un ölümünden hemen sonra dikkat çekmek istemiyorlardır. İyi senaryo diyen linguist bir kahkaha attı. Kaska elini kaldırıp linguisti susturdu. Açıkçası Doktor DiMatteo dedi. Anlattıklarınız bana çok da olası gelmiyor. Aklıma gelen tek açıklama bu. Ben bir açıklama önerebilir miyim dedi linguist. Hem de son derece mantıklı. Gözlerini Abby'den ayırmadan masaya yaklaştı. Hastanız Mary Ellen çok acı çekiyordu. Belki sizden onu kurtarmanızı bile istedim. Belki siz de insani bir duyguyla onun isteğini yerine getirdiniz. Gerçekten de insani. Duyarlı bir hekim mutlaka aklına gelecek bir şey yapar. Siz de fazladan bir doz morfiyum yapıverdiniz. Ne yazık ki hemşirelerden biri bunu gördü. Mary Ellen'in yeğenine isimsiz bir not gönderdi. Siz iyilik yapayım derken başınızı belaya soktunuz. Cinayetten yargılanacaksınız. Hapse gireceksiniz. Gözünüz korkuyor ve bir komplo teorisi üretiyorsunuz. Doğruluğunu da yanlışlığını da kanıtlamak zor. Bu açıklama daha makul geliyor değil mi doktor? Bana daha makul geliyor. Ama öyle olmadı. Ne oldu? Anlattım size her şeyi anlattım ama. Mary Ellen'i siz mi öldürdünüz? Hayır, Ebi masada yumruklarını sıkarak öne eğildi. Ben hastamı öldürmedim. Linguist Kaska'ya baktı. Yalan söylemeyi pek beceremiyor değil mi deyip odadan çıktı. Kaska ile Ebi bir süre konuşmadılar. Sonra Ebi tutuklu muyum diye sordu. Hayır gidebilirsiniz yani. Kaska ayağa kalktı. Ebi de kalktı. Birbirlerine sorgunun bittiğinden emin olamamış gibi baktılar. Neden bırakıyorsunuz beni diye sordu Ebi. Soruşturma devam edecek. Suçlu olduğumu düşünüyor musunuz? Kaska tereddüt etti. Bu soruya cevap vermemesi gerektiğinin farkındaydı Ebi. Ama adam yine de bir ölçüde dürüst olmak için çabalıyordu sanki. Nihayet soruyu duymazdan gelmeyi seçti. Doktor Hodel sizi bekliyor. Kayıt memurunun orada. Dönüp kapıyı açtı. Tekrar görüşeceğiz Doktor DiMatteo. Dedikten sonra odadan çıktı. Ebi koridora çıkıp bekleme salonuna geçti. Mark ayakta duruyordu. Ebi dedi alçak sesle. Ebi Mark'ın kendisine sarılmasına izin verdi ama bedeni Mark'ın dokunuşunu tuhaf bir uyuşukluk hissiyle karşıladı. Sanki yukarılarda bir yerlerde duruyor, iki yabancının sarılmasını, öpüşmesini izliyordu. Yine o mesafeden Mark'ın hadi eve gidelim dediğini duydu. Güvenlik bölmesinin gerisinde duran Bernard Kaska, kapıya doğru yürüyen Ebi ile Mark'a bakıyordu. Hodel'in kadına sakıca sarıldığını gördü. Sevgi, şefkat, bunlar bir polisin sık tanık olduğu duygular değildi. Daha çok çekişen, birbirini suçlayan çiftler, bereli suratlar, patlak dudaklar görürdü. Ya da safi şehvet. Şehvet her zaman oradaydı. Boston'un kırmızı bölge denen mahallelerinde iş tutan fahişeler gibi açıkça ortadaydı şehvet. Kaskanın canına da bazen bir kadın bedeni çekmiyor değildi. Ama sevgi uzun zamandır hissetmediği bir duyguydu. O anda Marco Deli kıskandı. Komiserim diye seslendi bir arkadan. Telefonunuz var üçüncü katta. Kaska telefonu uzanıp komiser Kaska diye açtı. Adli tıptan arıyorum. Doktor Robert tam görüşmek istiyor. Kaska telefonda beklerken bakışları yine kapıya döndü ve Ebi DiMatteo ile Hodel'in çıkmış olduklarını gördü. Her şeye sahip olan çift diye geçirdi içinden. Güzellik, para, kariyer. Onun gibi imrenilecek pozisyondaki bir kadın ölüm döşeğindeki hastanın acısını hafifletmek için her şeyini riske atar mıydı? Robert tam telefonu açtı. Sümüklü becek. Evet ne oldu? Sürpriz. İyi mi kötü mü? Beklenmedik diyelim. Doktor Levin'in doku GCMS sonuçları geldi. GCMS yani gaz kromo tomografisi, kütle spektrometresi adlı tıpta vücuttaki ilaç ve toksinleri tespit etmek için kullanılırdı. Her olasılığı bertaraf etmiştin hani. Olağan maddeleri taramıştık, narkotik ve uyku ilacı gibi. Ama immün değerlendirmesi ve ince katman kromatografisi ile yapılan taramalar onlar. Madem karşımıza bir doktor var, olağan testlerle yetinmeyelim dedim. Fentanil, fensiklidin gibi uçucuları da arattım. Kas dokusuna siklosilin tespit edildi. O nedir? Kas ve sinir sistemini felç eden bir madde. Vücudun sinir iletimini sağlayan asal tikolini devre dışı bırakıyor. Etkisi bir nevi detubrotiyon gibi. Kürar bitkisi mi? Evet ama süksinilyon kimyasal mekanizması farklı. Ameliyathanelerde hep kullanılır. Ameliyat sırasında kasların daha rahat oksijen alabilmesi için hareketsiz kalmasını sağlar. Doktor Levi felç mi edilmişti yani? Parmağını bile kımıldatamazdı. En fenası da birinci açık kalmıştır ama karşı koyamamıştır. Çok feci bir ölüm. İlaç nasıl veriliyor? Enjeksiyonla. Vücutta iğne izi görmedik. Saç derisinde olabilir. Saçların arasında. Tek bir iğne deliği. Postmodern bozulma yüzünden gözümüzden kaçmıştır belki. Kaska bir an düşündü. Ebi Dimatyo'nun geçenlerde söylediği ama zaman ayırıp ilgilenmediği bir şey hatırladı. Bana bir iki eski otopsi raporu bulabilir misin dedi. Biri 6 yıl öncesine ait. Tobin köprüsünden atlayıp intihar etmiş birine. Adı Levrens Kunstler. Kodlar mısın? Tamam yazdım diğeri. Doktor Hennessey. Adını bilmiyorum. Bu 3 yıl önce karbonmonoksit zehirlenmesi. Bütün aile ölmüştü. Hatırladım, hatta bir bebek de vardı. O işte. Ben de mezarların açılması için karar aldırmaya çalışayım. Ne arıyorsun ki? Bilmiyorum. Daha önce gözden kaçmış, şimdi tespit edebilecek bir şey mesela. 6 yıl önce gömülmüş ceset de mi? Robot tam alaycı bir kahkaha attı. Ne kadar iyimsersin. Bu çiçekler yeni geldi Bayan Moss. Buraya mı istersiniz, salona mı koyayım? Burada dursunlar. En sevdiği pencerenin yanındaki koltukta oturan Nina, hizmetçi kızın vazoyu yatak odasına getirip kumadene bırakmasına baktı. Kız aranjmanı düzeltip saplarını yeniden değiştirirken adacı ve çiçek kokuları Nina'ya kadar geldi. Burayı yanıma koyabilirsin. Peki hanımefendi. Hizmetçi kız vazoyu Nina'nın koltuğunun yanındaki sehpaya bıraktı. Ona yer açmak için lilyumların durduğu vazoyu kaldırdı. Lilyumları yerinde neden vazoya bakarken her zamanki çiçeklerinizden değil dedi beyni dolu bir sesle. Evet, Nina düzensiz aranjmana baktı. Bahçıvan gözü herhangi renk ayırt etmemişti. Ada çiçeğinin yanında pembe karanfiller, sümbüller ve kasımpatılar. Bol bol da papatya. Sıradan pek bir özelliği olmayan çiçekler. Bu mevsimde papatya nereden bulmuşlardı acaba? Elini çiçeklerde gezdirip yaz sonuna özgü kokuları içine çekerken hastalığı yüzünden bakamadığı bahçesinin kokusunu hayal etti. Yaz bitmiş, Newport'taki evleri kapanmıştı. Hiç sevmezdi yılın bu mevsimini. Bahçeler sular, bostana dönerler, altın varaklı tabanları, oymalı kemerleri, karara mermerinden banyoları olan bu villaya kapanırlardı. Koyu ahşap üstüne üstüne geliyordu. Halbuki yazlık evlerinde aydınlık tatlı esintiler, deniz kokusu vardı. Bu ev ise onu hep kışı çağrıştırıyordu. Buketten bir papatya alıp keskin bir koku çekti içine. Yanınızda dilimler dursun istemez miydiniz? Diye sordu hizmetçi kız. Mis gibi kokuyorlar. Kokusu başımı ağrıttı. Bu çiçekler kimdenmiş? Hizmetçi kız vazoya tutturulmuş küçük sayfa çekip açtı. Bayan Bosu acil şifa dileklerimle Joy. Başka bir şey yazmıyor. Nina kaşlarını çattı. Joy diye birini tanımıyorum. Belki sonra hatırlarsınız. Yatağa geçmek ister miydiniz? Beyefendi istirahat etmeniz gerektiğini söylüyor. Yatmaktan çok sıkıldım. Ama beyefendi, daha sonra yatarım. Şimdilik oturacağım. Yalnız kalmak istiyorum. Hizmetçi kız tereddüt etti. Sonra başıyla onaylayıp istemeye istemeye odadan çıktım. Nihayet dedi Nina içinden. Nihayet yalnız kalabildim. Geçen hafta taburcu olduğundan beri başında birileri vardı. Doktorlar, hemşireler, hizmetçiler. En çok da Victor. Başından ayrılmamıştı. Bütün geçmiş olsun kartlarını okumuş, telefonlarına bakmıştı. Onu koruyor, kolluyordu. Bu evi hapsediyordu. Hepsi onu sevdiğinden de tabii. Belki de fazla seviyordu. Bıkkınlıkla arkasına yaslanıp karşısında asılı portresine bakmaya başladı. Evliliklerinden kısa bir süre sonra yapılmış portresiydi. Ressamı Victor bulmuş, yedi uzun soluk gülde desenli, deve tüy renkli, ipek elbiseyi bile o seçmişti. Resimde Nina, sarmaşıklarla kaplı kameranın altına durmuş, bir elinde tek bir beyaz gül tutarken, diğerini ne yapacağını bilemeden yanına sarkıtmıştı. Yüzündeki tedirgin ve çekingen tebessüm, ben sadece birini yeni poz veriyorum diyordu sanki. Gençliğinin resmine bakarken taze gelin olan bahçede poz verdiği o günden beri ne kadar az değiştiğini düşündü. Bedenindeki yılların izi vardı tabii. Sağlığını kaybetmişti bir kere. Ama birçok açıdan değişmemişti. Hala çekingen, tedirgindi. Hala Victor kendi malı olarak gördüğü kadındı. Kocasının ayak seslerini duydu. Odasına girdiğinde başını kaldırıp baktı. Lucy hala oturduğunu söyledi dedi. Uyku vaktin geldi ama. İyiyim ben Victor. Henüz yeterince güçlü değilsin. 3,5 hafta oldu. Doktor Archer diğer hastaların çoktan koşu bandına çıktığını söylüyor. Sen başka hastalara benzemezsin. Biraz istirahat etmen gerektiğini düşünüyorum. Göz göze geldiler. Nina karanlık bir sesle, koltukta oturacağım Victor dedi. Manzaraya bakmak istiyorum. Ben senin iyiliğini düşünüyorum Nina. Ama Nina onun sırtını dönmüş, gözlerini parka çevirmişti bile. Güz ışıltısını solup kış çıplaklığının çöktüğü ağaçlara bakıyordu. Arabayla dolaşmak istiyorum. Daha çok erken. Park olur, nehir olur. Bu evden uzaklaşır mı? Neresi olursa olsun. Ama sen beni dinlemiyorsun ki Nina. Nina içini çekti. Kederli bir sesle, asıl sen beni dinlemiyorsun dedim. Sessizlik oldu. Ne bunlar diye sordu Victor. Koltuğun yanındaki vazoyu göstererek. Yeni geldi. Kim göndermiş? Nina omuz silkti. Joy diye biri. Bunları parktan bahçeden de toplayabilirsin. Zaten o yüzden kır çiçeği diyorlar. Victor vazoyu alıp uzak köşedeki masaya bıraktı. Sonra lilyumları alıp eski yerine koydu. Bunlar ot sap değil hiç olmazsa. Dedi ve odadan çıktı. Nina lilyumlara baktı. Güzellerdi gerçekten. Egzotik mükemmel çiçekler. Belgin kuyruları içini kaldırıyordu. Hiç beklemediği anda yaşaran gözlerini hızla kırpıştırıp sehpada duran kır çiçeklerinin yanına gelmiş küçük zarfı aldı. Joy. Joy kimdi? Zarfı açıp kartı çıkardı. Ancak ondan sonra kartın arkasında başka bir yazı olduğunu fark etti. Bazı doktorlar hep gerçeği söylüyor diyordu. Altında da bir telefon numarası vardı. Nina'dan saat 5'te telefon geldiğinde Abby evde yalnızdı. Doktor DiMatteo ile mi görüşüyorum dedi yumuşak bir ses. Hep gerçeği söyleyenle. Bayan Moss çiçeğimi aldınız demek. Evet sağ olun. Bir hayli düşündürücü notunuzu da aldım. Size başka yollardan ulaşmaya çalıştım. Mektuplar, telefonlar. Bir haftadır evdeydim ama müsait değildiniz. Kısa bir sessizlik oldu. Ardından evi yavaşça anladım diye ekledim. Nasıl bir fanusta yaşadığından haberi yok dedi Abby içinden. Kocasının onu dünyadan nasıl kopardığını bilmiyor. Bir konuşmayı dinleyen var mı diye sordu Abby. Odada yalnızım. Konu nedir acaba? Sizinle görüşmem gerekiyor Bayan Moss. Kocanızın da bundan haberi olmaması gerekiyor. Ayarlayabilir misiniz? Önce konuyu anlatın. Telefonda görüşebileceğimiz bir konu değil. Konuyu söylemezseniz sizinle buluşmam. Abby bir an durdu. Konu kalbiniz. Size bahseden nakledilen kalp. Kimin olduğunu, nereden geldiğini kimse bilmiyor. Abby derin bir nefes aldı, sonra alçak sesle sordu. Siz biliyor musunuz? Ardından gelen sessizlikte sadece Nina'nın düzensiz hızlı soluk alıp verişi duyuldu. Bayan Moss, kapatmam lazım. Durun ne zaman görüşeceğiz? Yarın? Nasıl, ne zaman? Bir sessizlik daha oldu. Nina Moss telefonu kapatmadan hemen önce bir yolunu bulurum dedi. Yağmur Abby'nin altına sığındığı çizgili tenteyi durmaksızın dövüyordu. Cellucci marketin önünde 40 dakikadır bekliyor, daracık tentinin altına büzüşmüş titriyordu. O süre içinde bir sürü kamyon yanaşarak kolilerle, el arabalarıyla içeriye mal taşımıştı. Cipsler, sigaralar, gofretler. 4:20 geçe yağmur rüzgarla birlikte şiddetini iyice arttırdı. Tentenin altına giren adamlar Abby'nin ayakkabılarını ıslatıyordu. Ayakları buz kesmişti. Bir saat geciktiğine göre Ninos gelmeyecekti. Önünde bekleyen kamyon egzozundan dumanlar saçarak hareketlenince Abby yüzünü yana çevirdi. Tekrar önüne döndüğünde siyah bir limuzinin sokakta durduğunu gördü. Şoför camı birkaç parmak açılı ve içeriden biri ''Doktor DiMatteo arabaya vurun lütfen'' dedi. Abby tereddüt etti. Camlar siyah film kaplı olduğundan içeriği göremiyordu ama arka koltukta tek başına oturan bir kişinin silüetini seçebiliyordu. ''Acele eder misiniz?'' diye üsteledi şoför. Abby yağmura karşı başını öne eğip sokağa geçti. Arabanın arka kapısını açtı. Gözlerini hızlıca kırpıştırıp arka koltukta oturan kişiye baktı. Gördüğü şey içini acıttı. Arabanın loşluğunda Ninavos solgun ve bitkin görünüyordu. Benzi kireç gibiydi. Gelin doktor dedi. Abby onun yanına oturup kapıyı kapattı. Limuzin sessizce hareket edip trafiğe karıştı. Nina siyah bir manto ile Flora öyle bir sarılmıştı ki arabanın içi karanlık olduğundan yüzü boşlukta salınıyor gibiydi. Nihayet evresindeki bir nakil hastası böyle olmazdı. Abby'nin aklına Jos Elaine'in kanlı canlı suratı yerinde duramayan hali kahkahaları geldi. Nina Voss ise konuşan bir cesede benziyordu. Kusura bakmayın geç kaldık dedi Nina. Evden çıkmak mesele oldu da. Kocanız benimle buluştuğunuzu biliyor mu? Hayır. Nina arkasına yaslanınca yüzü siyah yünlerin arasında belli belirsiz seçilir oldu. Evlilik hayatımda bazı şeyleri Victor'a söylememek gerektiğini öğrendim. Mutlu bir evliliğin sırrı suskunluktur Doktor DiMatteo. Suskun bir evlilik mutlu olabilir mi? Ne tuhaftır ki oluyor. Nina gülümseyerek camdan baktı. Damlalardan kırılan ışık yüzüne garip şekilde gölge oyunları yapıyordu. Erkeklerin birçok şeyden koruması gerekiyor. Özellikle de kendilerinden. Bu yüzden bize ihtiyaçları var zaten. Ama işin komiği bunu asla kabullenmezler. Onlar asıl bize baktıklarını sanırlar. Halbuki biz gerçeğin hep farkındayız. Abby'ye döndüğü sırada tebessümü silindi. Şimdi söyleyin bakalım Victor ne yapmış? Ben sizin bileceğinizi umuyordum. Kalbimle ilgili bir şey dediniz. Nina elini göğsüne götürdü. Arabanın loşunda bu dinsel bir hareket gibi göründü. Baba, oğul ve kutsal ruh. Neler biliyorsunuz? Kalbinizin normal kanallardan gelmediğini biliyorum. Bağışlanan organların neredeyse tamamı alıcılığıyla merkezi bir kayıt sistemi üzerinde eşleştirilir. Sizinki böyle olmadı. Hatta organ bankasına kalırsa size kalp nakli dahi yapılmadı. Nina hala göğsüne duran eli yumruk gibi sıkılmış, teni bembeyaz olmuştu. O zaman nereden geldi bu? Bilmiyorum ya siz? Ölü suratı sessizce ona baktı. Bence kocanız biliyor dedi Abby. Nasıl bilebilir? Satın aldı. İnsan kalp satın alabilir mi? Parası varsa insan her şeyi satın alabilir. Nina cevap vermedi. Sessizliğiyle bu basit gerçeği kabul ediyordu. Para her şeyi satın alır. Limuzin Charles Nehri boyunca uzanan sahil yoluna döndü. Nehrin karanlık yüzeyi yağmur damlalarıyla çalkalanıyordu. Bunu nereden öğrendiniz diye sordu Nina. Son günlerde çok vaktim oldu boş. İnsan bir anda işsiz kalınca zamanı nasıl dolduracağını şaşırıyor. Geçen birkaç günde tonla şey öğrendim. Sadece sizin nakil ameliyatınızla ilgili değil. Başkalarınınkiyle de. Öğrendikçe de daha çok korkuyorum Bayan Moss. Neden bana geldiniz? Niye şikayette bulunmadınız? Duymadınız mı? Bana bugünlerde doktor baldıran diyorlar. Can çekişen hastaların ölüm meleğiymişim. Yalan yanlış şeyler tabii. Ama insanlar her zaman en kötüsüne inanmaya hazırlar. Ebi yorgun gözlerle Nehre baktı. İşim yok, itibarım yok, kanıtım yok. Neyiniz var? Ebi ona döndü. Gerçeği biliyorum. Limuzin bir çukura girdim. Püsküren sular arabanın altını dövdü. Nehrin kıyısından sapmışlar, Bekpey Parkı'na giden kıvrımlı yola girmişlerdi. Nakil ameliyatınızın yapıldığı gece saat 10'da dedi Ebi. Bayside Hastanesi'nde Vermont'un Burlington kentinden bir donör bulunduğu yönünde telefon geldi. Kalp saat 3 saat sonra ameliyathanemize ulaştı. Kalp sözde Wilcox Hastanesi'nde Timothy Nichols adında bir cerrah tarafından alınmıştı. Nakil ameliyatı tamamlandı ve olağan dışı herhangi bir şey meydana gelmedi. Bayside diğer nakillere çok benziyordu. Kısa bir süre durdu. Ama büyük bir farkı vardı. Size bağışlanan kalbin nereden geldiğini kimse bilmiyor. Burlington'dan geldi dediniz. Sözde Burlington'dan dedim. Doktor Nichols ortadan kayboldu. Belki saklanıyor, belki de öldü. Wilcox Hastanesi de o gece kimseden organ alınmadığını söylüyor. Nina sessizliğe bürünmüştü. Yün mantosunun katları arasında kaybolmak ister gibiydi. Siz ilk değilsiniz üstelik dedi Ebi. Kilit suratı anlamsızca baktı. Başkaları da mı olmuş? En az 4. Geçen 2 yılın kayıtlarına baktım. Hep aynı şekilde oluyor. Bastia, Burlington'dan dönör var diye telefon ediliyor. Kalp bize gece yarısından sonra ulaştırılıyor. Ameliyathane yapılıyor. Kalp bize gece yarısından sonra ulaştırıldıktan sonra ameliyat normal geçiyor. Ama bir gariplik var. 4 kalp bulunduğuna göre 4 de cenaze olması lazım. Bir arkadaşımla Burlington'da otellerde verilen bütün cenaze ilanlarını taradık. Bu kalplerin dönörü olabilecek kimse yok. O zaman nereden geliyor kalpler? Ebi sustu. Nina'nın şaşkın gözlerine bakarak bilmiyorum dedim. Limuzin kuzeye dönmüş ve yine Charles Nehri boyunca uzanan sahil yoluna çıkmıştı. Bishop Hill'e doğru yürüyorlardı. Elimde kanıt yok dedi Ebi. New England Organ Bankası'na da başka bir kuruluşa da gidemem. Hakkında soruşturma olduğunu biliyorlar. Hatta deli olduğumu düşünüyorlar. Bu yüzden size geldim. O gece yoğun bakımda karşılaştığımızda sizi dost olunacak bir kadın gibi görmüştüm. Durakladı. Yardımınıza ihtiyacım var Bayan Moss. Nina uzun bir süre bir şey söylemedi. Ebi'ye değil önüne bakıyordu ve yüzü kağıt gibiydi. Nihayet bir karara vardı. Derin bir soluk alıp verdikten sonra sizi bırakalım artık. Bu köşe uygun mudur dedi. Bayan Moss kocanız o kalbi satın aldı. O aldıysa başkaları da alabilir. Dönülerin kim olduğunu da bilmiyoruz. Nasıl elde edildiklerini bilmiyoruz. Müsait bir yer dedi Nina şoföre. Limuzin kenara çekti. İner misiniz dedi Nina. Ebi kımıldamadı. Bir süre konuşmadan oturdu. Yağmur tavanda tıpırdıyordu. Rica ediyorum diye fısıldadı Nina. Size güvenebileceğimi düşünmüştüm sanmıştım ki. Ebi ağır ağır başını salladı. Hoşça kalın Bayan Moss. Koluna bir el dokundu. Ebi karşısındaki kadının dertli gözlerine baktı. Kocamı seviyorum dedi Nina. O da beni seviyor. Bu durum olanları doğru kılar mı? Nina cevap vermedi. Ebi arabadan inip kapıyı kapattı. Uzaklaşan limuzinin ardından bakarken Nina Voss'u bir daha hiç göremeyeceğini düşündü. Sonra başını yere eğerek omuzları çökmüş bir halde yağmurun altında yürümeye başladı. Ebi mi Bayan Moss? Şoförün hoparlörden gelen cızırtılı sesi Nina'yı düşüncelerinden kopardı. Evet dedi eve dönelim. Siyah yün kozasına iyice sarınıp camda kayan yağmur damlalarına daldı. Victor'a ne söyleyeceğini düşündü ve de neleri söylemeyeceğini, söyleyemeyeceğini. Aşkımızın geldiği duruma bak dedi içinden. Sır üstüne sır. En korkunç sırrı da o saklıyor. Başını öne eğip Victor için evliliklerinin geldiği durum için gözyaşı dökmeye başladı. Kendisi için de ağlıyordu. Çünkü yapmasını gerekeni biliyor ve korkuyordu. Yağmur gözyaşları gibi camdan akıyordu. Limuzin onu eve, Victor'a götürdü. Ayrım 25, sayfa sonu 232.